Ayrım 15, liste, Timur Soykan, sayfa 137. Başkomiser Abdullah arabadan çıkmış, gözlerini onlara dikmiş, kendini göstererek meydan okumuştu. Yan yana yürüyen iki ucubeden hizmeti korumak için kendini feda etmeye hazırdı. Şimdi onları kendini göstererek izlerken bu cesaretinin cemaat içinde kulaktan kulağa yayılacağını ve hoca efendiye kadar gideceğini hayal ediyordu. Düşmanının karşısına dikilip bakışlarıyla onlara korku salan bir altın nesil neferiydi aklınca. Üzerine gelip gelemeyeceklerini test etmişti ve buna cesaretlerinin olmadığını görmüştü. Bir an dosyayı almak için hamle yapmayı bile düşündü. Biri dev, diğeri kambur, iki polis silahlarına davranacak kadar tehditkar bir cehalet içinde görünmese bile belki bunu yapardı. Uzaktan izleyip tarttı düşmanlarını. Çalan dosyayı elinde rulo yapmıştı. Duruşu dik, adımları sert bir adamdı. Siyah, dizlerinin altına kadar inen uzun paltosu, kara ince kravatı ve ucu sivri büyük ayakkabıları karakterine tam oturmuş bir kostümdü. Bir inat için canını verecek kadar gözü kara ama bir emir olmadan adım atamayacak kadar zeka yoksunu bir muhafıza benziyordu. Onun yanından ayrılıp kırmızı hurdaya doğru yürüyen Hikmet, kolları uzun gri ceketi, kısa bağlanmış kravatı, eskimiş kemerinin üzerine düşmüş çizgili gömleği, yüzüğü, tesbihi ve bıyıklarıyla teşkilatın eski günlerinden kalma bir zorba polis antikasıydı. Halen 10 yıl öncesinde yaşayan, o zamanlardaki gücünün acımasızlığını özleyen bir zavallıydı. Davasına çok kolay ihanet edebilecek, her askerin düşmanı olmasını arzu edeceği küçük bir lokmaydı Hikmet. Ucuz yeşil bir montun içine desenli gömlek ve altına eski moda bol kesim bir kolt pantolon giymişti Mert. Çavlanı arabanın arka kapısını açarken yine kaçamak bir bakış atıp hemen gözlerini kaçırdı. Buna birkaç kez yapmış ve zayıf karakterini ele vermişti. Havalı mavi ceket ve ince şık bir kazak giyen Onur arabanın şoför kapısını açtı. Uzun uzun Abdullah'a baktı. Kirpi saçları ve coşuksu suratına karşın beden dili özgüvenini ve cesaretini aykırıyordu. Bu ekipte cemaate kafa tutabilecek tek polis o görünüyordu. Kırmızı gri yamalı araba geri viteste hızla dönerken Abdullah takip edeceğiz diyerek otomobile girdi. Hikmet önde, gri metalik araba ardında otoparkın çıkışına ilerlerken Abdullah bunun bir tuzak olduğunu tahmin etti. Ama gaza bas diye bağırdığında çok geçti. Kırmızı hurda ok gibi fırlamış ve önlerini sert bir frenle kesmişti. Çavlan ve ekibi sahil yolunda hızla uzaklaşırken Abdullah Kaf Dağı'ndan büyük bir utançla iniyor, kendisine dönüp emir bekleyen iki polise sakin olun diyordu. Pencereden sarkıttığı altın yüzüklü elinde tesbihini çeviren Hikmet onlara bakıp pis pis sırıtırken Abdullah bu başarısızlığın teşkilat içinde hızla yayılacağını ve hoca efendinin kulağına kadar gidebileceğini düşündü. Arka camdan gerideki boşluğa bakıp kurtul ondan diye şoföre talimat verdiğinde iki otomobilin keskin hareketlerle köşe kapmaca oyunu başladı. Hikmet'in arabasındaki gri yamalar boşuna değildi. Çavlan ve komiserleri yakalanamayacak kadar uzaklaştıktan sonra havalı bir patinajla yollarından çekildi Hikmet. Sahil yolunda hızla ilerlerken Çavlan boğaza giren tankere bakmış, onları atlattık ama mobeselerden bizi izliyorlar dedikten sonra planını anlatmıştı. Onur Sirkeci de mobeselerin görüş açısına girmeyen bir noktada durdu. Çavlan'la araçtan indiler ve direksiyona geçen Mert sahil yolunda ilerledi. Çavlan ve Onur Kadıköy vapuruna binerken kulağında cep telefonu olan Abdullah direksiyondaki komiserine Dolmabahçe'den Taksim'e saptılar, daha hızlı diyordu. 9. Bölüm. Yel değirmeninde sabahtan beri süren bekleyişle disiplinden kopmuş cemaatçi polisleri MİT'çiler uzaktan izliyordu. Cinayet büronun amiri ve yardımcısı vapurdan inip Rıhtım Caddesi'nden karşıya geçmiş, adreste yazılı binanın önüne kadar yokuşu tırmanmıştı. Adres gri sıvası yılların kiriyle siyah bulanmış eski cumbalı bir Rum binasıydı. Girişindeki 5 berber basamakta yüzyıldır taşıdığı adımların yumuşak çöküntüleri oluşmuştu. Menteşeleri pas içinde, kalıbından ağırdığı belli demir kapı yarı açıktı. İlk kat pencereleri kırılmış bir arabeydi, denizin evi ikinci kattaydı. Sarı, karanlık tek bir ampulün aydınlatmaya çalıştığı dar merdiven döngüsünü tırmanırken Çavlan nefesini tutmuştu. Koca devletin kaderini, devasa güçlerin savaşının galibini belirleyecek belge, ıslak duvarları çürümüş kumaşlar gibi ekşi kokan bu binada olabilirdi. Deniz eğer evdeyse büyük ve haklı bir korku içinde olduğuna şüphe yoktu. Polislere güvenmeyecekti. Devrimci kızı ürkütmemek, güvenini kazanmak çok zordu. Bu durumda ilk intibaının Çavlan olmaması gerektiği açıktı. Ve bunu bildiği için Onur'u yanına almış ve önce sen konuşacaksın demişti. Çavlan yüzüne gömülmüş iki karanlık çukurdaki göz kapaklarını yavaş yavaş kapatıp başını hafifçe öne eğerek kapıyı çalmasını işaret etti. İçeriden televizyonun sesi geliyordu. Onur eski bina için absürt çelik kapıyı zarifçe çaldıktan sonra televizyon sustu ve gergin bir sessizlik çöktü yılların sefaletini biriktirmiş binaya. İki polis aynı anda denizin silahlanacak kadar asi bir örgütün militanı olmasından kaygı duydu. Çavlan gözetleme deliğinden görünmemek için duvara dayanmışken kapının ardından bir kadının çocuksu sesi geldi. ''Kim o?'' Vapurda bu soruya hazırlanmışlardı. Daha doğrusu Çavlan ne demesi gerektiğini söylemişti. Polisim, bir soruşturmayla ilgili bilginize başvurmam gerekiyor. Kilidin döndüğü mekanik gürültüden sonra kapı aralandığında bu kadar kolay olmasına şaşırmışlardı. Örgüt evi korkusuyla açılışını izledikleri kapının ardından çocuksu sevimlilikteki genç kadın göründü. Deniz değildi. Büyük gözlü kadın üzerinde beyaz tişört, altında pijama, ayaklarında tavşan şeklindeki puf puf terliklerle dünyanın en zararsız insanıydı. Bu haline rağmen korkusuz ve güçlü görünmeye çalışmış ama karanlık köşede Çavlan'ı görünce irkilmişti. Onur konuya hemen girip korkunun büyümesine izin vermeyecek kadar zekiydi. Asayiş şubeden geliyoruz ve arama kararımız yok. Siz izin vermediğiniz sürece evinize giremeyiz. Ama Deniz Yıldız'la onun güvenliği için hemen görüşmemiz gerekiyor. Kısa boylu genç kadın halen hilkat garibesi kadar korkutucu olan adama bakıyor, sanki Onur'u duymuyordu. Yakışıklı polis, bir meslektaşımız şehit edildi. Deniz'in arkadaşıydı. Öldürülmeden hemen önce Deniz'e bir belge vermişti diyerek devam etti. Küçük ama dolgun dudakları nihayet kıpırdadı kızın. Kimlikleriniz diye sordu. Onur kimliğini uzatırken ismini söyledi ve görünüşü binlerce şüphe ve endişe için yeterli adamı işaret ederek Çavlan Bey, cinayet büro amiri dedi. Sevimli kadın Onur'un uzattığı kimliğe uzun uzun bakarken Çavlan'dan hiç hoşlanmadığını belli ediyordu. Görünüşüne tezat keskin bir solcu jargonunda konuştu. Deniz burada değil, ayrıca polis olmanız benim için sizi daha güvenilir yapmaz. Aksine, ayağında tavşan kafası şeklindeki puf puf terlikler olmasa sözleri ağır gelebilirdi ama iki polis için onun bu agresif görünmeye çabalayan halleri sevimliydi. Kapıyı çoktan kapatabilirdi ama bunu yapmamıştı. Yardım edebilecek birilerini aradığı ve onlara güvenmek istediği belliydi. Kalın ve uzun kirpiklerinin arasındaki kara gözlerinde çocuksu bir ışıltı olan genç komiser Funda'ya güven veriyordu. Bebek suratlı polis sesine çok ciddi bir ton verip, ''Bak bu gerçekten çok karışık bir olay ve Deniz'i tek arayan biz değiliz.'' Hakan'ın öldürülmeden önce Deniz'e verdiği dosyada katilin de isminin olduğunu düşünüyoruz. Şimdi o katil muhtemelen Deniz'in peşinde, biz de katilin peşindeyiz. Biz onu koruyabiliriz dedi. Genç kadın şaşırmamıştı. Sadece polislere diktiği gözlerinde öfke sönerken yerine korku dolmuştu. Dudaklarını ısırıp bir süre kararsızlığın sessizliğinde durduktan sonra emin olmadığı belli kararını ürkekçe açıkladı. ''Lütfen gidin, ben hiçbir şey bilmiyorum.'' Kırmızı ojeli parmaklarıyla çelik kapıyı tutup kapatacaktı ki Çavlan'ın ürkütücü sesi duyuldu. ''Bize yardım etmediğin için arkadaşın ölebilir. Senden bize onun yerini söylemeni istemeyeceğiz. Sadece söylediklerimizi ona ilet. Derin bir nefes üfleyip gözleri iki yana kararsız birkaç kez gidip geldi kızın. Artık güçsüzlüğünü gizleyemeyen ağlamaklı bir sesle, ''Zaten nerede olduğunu bilmiyorum, onun için çok korkuyorum.'' dedi. Kapıyı açık bırakıp salona doğru yürürken anlatmaya başlamıştı. ''Dün akşam yemek yiyorduk, televizyonda köşkte birinin öldürüldüğünü duyunca hemen anladı.'' Ayakkabılarını çıkaran iki polise dönüp şüpheyle baktıktan sonra ''Bana belgede ne olduğunu söylemedi, bilmesen senin için daha iyi.'' dedi. Çantasına birkaç parça eşya bir de o dosyayı koyup gitti. Nereye gittiğini sordum, söylemedi. Ben de onun da gitmek istedim ama kabul etmedi. Çok tehlikeli olduğunu söyledi dedi. Duvarları afişlerle dolu, eşyaları rengarenk, düzenli ve temiz bir evdi. Cumba'daki büyük pencereden içeri aydınlık doluyordu. Bir duvarda Che Guevara'nın fotoğrafı, yanında Nazım Hikmet'in resmi ve şiiri bulunan çerçevelenmiş bir afiş vardı. Küçük vitrinin üzerinde duran iki ev arkadaşının fotoğrafına yakından baktı Çağlan. İki genç kadın kafalarını birbirlerine dayamış kocaman gülmüşlerdi. Vesikalık fotoğrafından çok daha güzeldi Deniz. Kahkahayla açılmış ağzında dişleri muntazamdı. Uzun kirpikleri yeşil gözlerinde dişil bir çekiciliğin altını çiziyordu. Aydınlık, pürüzsüz teninde gençliğin canlılığı ışıldıyordu. Genç kadın yanında durup ağlamaklı, zayıf zayıf iç çektiğinde ''Bu fotoğrafı almamız gerekiyor.'' dedi Çavlan. Üzerine çok bol bir hırçınlıkla ''Hayır.'' dedi kadın. ''Arama emriniz yok, bu evden hiçbir şey alamazsınız.'' Çavlan soruşturması için çok önemli olan kadını ürkütmemek için sessizce pes etti. İki polis kabarık beyaz koltuğa oturup içine gömülürken karizmalarını yitirmişti. Karşılarına oturan genç kız Deniz diye lafa başlamıştı ki Onur kibarca adını sordu. Funda diye yanıtladıktan sonra Onur ustaca bu diyaloğu bir ifadeye dönüştürdü. Ne zamandır tanışıyorsunuz?
Üniversitede birinci sınıfta tanıştık. Ben de siyasal bilgilerde okuyorum. İkimiz de kültür kulübüne gidiyorduk. Aynı yurtta kalıyorduk. Bir yıl önce beraber bu eve çıktık.
Funda Deniz'in ailesinin Adana'da yaşadığını, anne ve babasının öğretmen olduğunu, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne üye olduklarını, üniversitedeki mücadelelerini iyi bir özetle anlattı. Deniz televizyonda köşkte işlenen cinayeti görüp endişeyle toparlanırken Hakan'dan da biraz bahsetmiş, babasının görevi icabı Hatay'da oldukları sırada çocukken tanıştıklarını, üniversitede karşılaştıklarını söylemişti. Polislere bu kadarını söyledi ama Deniz'in Hakan'ın öldürüldüğünü öğrendiği gün anlattıkları hatırındaydı. Yanağından küçük bir gözyaşı zarifçe süzülürken kederli bir gülücük eşliğinde ilk öpücük demişti. Ağlamaklı sesiyle ikisi de henüz çocukken Hatay'da mahallelerindeki harabe kilisenin bahçesinde öpüştüklerini söylemişti. Sadece filmlerde gördüğü aşklarının bir oyununu oynamıştı Deniz. Şehit polis için bunun çok daha fazlası demek olduğunu Funda da bilmiyordu. Hakan çocukluk aşkını üniversitenin bahçesinde gördüğünde kalbi göğüs kafesine sığmamıştı. Çekingen adamın platonik aşka kapılması birkaç dakika bile sürmemişti. Üniversitede aşık olduğu kadını uzaktan izlemediği tek gün, yatağında ona dair hayaller kurmadığı tek gece olmamıştı. Deniz'in bir eylemde polislere meydan okumasını hayranlıkla izlemişti. Liste eline geçtiğinde sadece güvenebileceği başka hiç kimse olmadığı için değil, aşkını etkilemek için de Deniz'e gitmişti. Bunları bilmediği için halen bir polisin çok önemli bir belgeyi Deniz'e vermesi çok garip geliyordu Funda'ya. Polis teşkilatının dönüştüğü bataklığı bilse bu kadar ilginç gelmezdi. Bu nedenle konuştukça endişesi büyüyor, belli ki doğru insanlarla konuşmadığı kaygısı her bilgi verdiğinde artıyordu. Ojeli tırnaklarını yerken daha fazla dayanamadı.
''Bu Deniz'in peşinde olanlar kim?'' diye sordu.
Çavlan için sahneye çıkmanın tam zamanıydı. Artık sadece güven vermek değil, yanında bir gücün olduğunu ona göstermek gerekiyordu.
Zaten tek verebileceği duygu bu olan adam rahatsız edici yumuşaklıktaki koltuğun sert ucuna doğru yaklaşıp devasa ellerini birleştirdi. Elindeki ve yüzündeki yaralara bu kez korku ve şüpheyle bakmadı Fumla. Onun büyük badirelerden yıkılmadan çıkan, arkadaşı Deniz'in hayatını kurtaracak bir kahraman olduğunu hayal ediyordu. Çavlan'ın bedeni kadar güçlü sesi hayalini biliyor gibi Deniz'e hiçbir şey olmayacak dedi. Funda'nın büyük gözleri buna inanma arzusuyla nemlenmişti ama sorusuna yanıt alamamıştı. Çavlan devletin büyük sırrını komünist bir kıza ifşa edecek değildi. Acımasızca yalan söyledi. Onların kim olduğunu biz de bilmiyoruz ama burayı da bulabilirler. Buradan birlikte çıkmamız ve seni daha güvenli bir yere götürmemiz gerekiyor. Funda kendi hayatının tehlikede olduğunu yeni idrak ediyordu. Küçük mimikler bütünleşip çocuk yüzüne büyük bir korku çizmişti. Ben de sizin onlardan olmadığınızı nereden bileceğim diyerek isyan ettiğinde Çavlan donuk sesi ve yüzüyle bilemezsin diye yanıt verdi. Funda susmuştu. Deniz ailesinin yanına gitmiş olabilir mi diye sordu Çavlan. Funda şüpheler karmaşasından yorulmuştu ve bitkinlikle yanıt verdi. Evden çıkarken annenlere mi gideceksin diye sordun. Orada beni buradan daha çabuk bulurlar dedi. Çavlan onun yılgınlığının üzerine gitti. Yanına gidebileceği arkadaşlarının isimlerine ihtiyacımız var. Son 40 yıllık tarihinde binlerce insanın yargısız infazların kurbanı olduğu, işkence tezgahlarında öldüğü bir ülkede bir solcunun isim vermesi bu kadar kolay değildi. Çavlan'a ilk gördüğü andaki kadar uzak bakıyordu Funda. Unut bunu, ben hiçbir arkadaşımın adını vermem. Zaten Deniz sürekli polis takibinde olan insanların evine gidecek kadar da aptal değil dedi. Deniz'in telefon kayıtlarını incelediklerinde bütün arkadaşlarını öğreneceklerdi ve onun üzerine gitmek gereksiz bir ısrar olurdu. Çavlan bu küçük kızın güvenini kazanma oyunundan sıkılmıştı ve doğasını zapt etmek artık mümkün değildi. Cep telefonunu yanına aldı mı? Funda sorulardan kaçmıyor kısa yanıtlar veriyordu. Masanın üzerindeki eski model telefonu gösterip burada bıraktı. Artık çocuklar bile biliyor cep telefonundan nasıl yer tespiti yapıldığını. Çavlan bu formalitesiz ifade haline kavuşmaktan mutluydu. Telefonu almamız gerekiyor. Sim kartını içinden çıkardı mı? Kartı aldı. Masanın üzerindeki telefon iki parçaydı. Başkasının adına kayıtlı bir telefonu var mı? Hayır. Böyle beş soru ve yanıt hızla birbirini takip ederken Onur amirinin işi mahvettiğini düşünüyordu. Ama Çavlan yeniden toparlandı ve formalite bir soru sormadığını belli edecek bir suskunluktan sonra ''Bak o dosya çok önemli. Eğer Deniz listeyi yok ederse onun için tehlike çok büyür. Çünkü katil buna inanmayacaktır. Kopyalarını aldıysa bunu söylemelisin.'' dedi. Funda ince ojeli parmaklarını göz kapaklarına bastırıp çektikten sonra ''Onu tanımıyorsunuz, o çok cesurdur. Korktuğu için mi saklandığını sanıyorsun? Ben şu an dosyayı verecek doğru insanları aradığına adım kadar eminim.'' dedi. Deniz'den ne kadar emin olduğu belliydi. İki polis sadece fotoğraflarda gördükleri genç kadına hayranlık duymuştu. Funda sözlerinin doğruluğunu kanıtlamak için ''Ben o lanet dosyayı yok etmemiz gerektiğini söyledim. O ne dedi biliyor musun? Buradaki pislikler, hain, satılık insanlar, herkesin onları bilmesi gerekiyor.'' dedi. ''O böyle biridir işte.'' İki polis de genç kadının listenin kopyalarını ortalığa saçmayıp kendini tehlikeye atmasına anlam veremiyordu. Deniz listenin kopyalarını internetten istediği yere gönderebilir. Neden bunu yapmıyor diye sordu Onur. Karşısındaki polislerin orijinal listenin Deniz'de olduğunu bile bilmediğini öğrense Funda'nın bir gramlık güveni de yok olurdu. Bu olasılık aklına gelmeden orijinal belge olmadan kopyalarının hiçbir manası olmayacağını söyledi. Kopyalar bizim sigortamız olacak. Onları sağa sola gönderirsek bizi öldürmemeleri için bir neden kalmaz demişti. Ama evden çıktıktan sonra fotokopisini çekti mi bilmiyorum dedi. Onur'un üçgen kaşları sivrilmiş, ağzı şaşkınlıkla aralanmıştı. Çavlan devlet içindeki çetenin ıslak imzalı antetli bir belge hazırlamasının saçmalığını düşündü. bir mantığa oturtamadı. Ama anlaşılan katilin ölü polisin elinden çekip aldığı liste kopyaydı. Hakan Berlin kopide çektirdiği fotokopiyi kendi almış, orijinalini denize bırakmıştı. Çavlan durumun absürtlüğü karşısına debelenip bir senaryo yazdı. Belki de cemaat sahtelerinin üretilmemesi için kendi mührü olan belgeler yapıyordur. Bu listenin delil olarak değerini çok arttırıyordu. Bir umut Funda'ya, bu listeyi uzaktan da olsa gördün mü, neye benziyordu diye sordu. Bacak bacak üstüne atmış ve sevimli bir tavşan kafası şeklindeki terliğini sürekli sallayan genç kadın, az önce söyledikleriyle hiç çelişmeden, tereddüt etmeden, "Hayır, dedim ya, bana hiç göstermedi," diye yanıt verdi. Sorular tükendikten sonra Çavlan yüzündeki yarada parmağını aşağıya indirirken, "Seni güvenli bir eve götüreceğiz," dedi. Funda korkuyla içine kapanmıştı ama acizliğinden büyük güzel gözlerinde hiddetle karşı çıktı. "Beni gözaltına mı alıyorsunuz? Başımın çaresine bakabilirim." Ayağa kalkmıştı ve kendi başının çaresine bakabilecek bir kadından çok küçük savunmasız bir kız çocuğuna benziyordu. İkna kabiliyetsizliği amirinin işi içinden çıkılmaz bir hale sürüklemesine izin vermemek için, "Tamam, sen nasıl istersen. Ama bu evde kalamazsın. Birlikte çıkalım, seni istediğin yere bırakırız," dedi Onur. Funda çok korktuğu için kabul etti. "Tamam, ama peşime takılmayacaksınız," dedikten sonra hazırlanmak için odasına gitti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 146.